Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habare, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsunuz? Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağıralım herkesi, oturalım, haftayı birlikte karşılayalım. Biraz sıkıntılı bir hafta, sanki öyle olacak gibi çünkü... Bu hafta ilişkin bir takım öngörülerim de var. Yani benim bir takım iddialarım var. Onları da konuşacağız hepsini yayının içinde. Ama şu yayını çağırın. Önce bir herkes gelsin. Hep beraber bir oturalım. Ne olup bittiğine biraz birlikte bakalım istiyorum. Şimdi bugün yayının başlığında gördüğünüz Barış Akademisyeni duş, kitap, yasak kelimeleri. Normalde katıldığınız dandik bir televizyon yarışmasında hani bilgi içerikli olduğunu söyleyip aslında tamamen uydurarak kazanabileceğiniz, hiç değilse sana bir 2000-3000 lira para verelim. Bu arada biz de reklamdan götürürüz. Seyreden bir sürü tip de bunu gerçekten bilgi yarışması zanneder kılıklı. Bir takım yarışmalarda gördüğünüz, görebileceğiniz şeylerin bir benzeri. Ama bugün bunların burada bir araya gelmesinin gerekçesi o değil. Biz... Elindeki böyle çok kötü bir senaryoyu 6. sınıf oyuncularla çekmiş. Bu arada gerçekten kendisi de yetersiz bir yönetmenin film festivallerini bu filme ödül vereceksiniz diye tehdit ettiği sanki saçma sapan bir durumun içindeymişiz gibi davranılıyor. Türkiye'de şu anda yaşadığımız bence böyle özetlenebilir. Çünkü dört bir yandan tepemize yağan yasaklarla birlikte bugün Türkiye'yi nereden nereye götürebileceğimizi, yaşadığımızın ne olduğunu konuşmaya çalışıyoruz ki bana kalırsa son derece yetersiz bir durum. Hafta sonuna gelene kadar biz pek çok farklı şeyi konuştuk. Bu konuştuklarımızın içinde kimi gündem oldu, kimi olmadı, kimi olur gibi göründü ama... Gündem olmasına gündemin kendi müsaade etmedi. Biliyorsunuz çok uzunca bir süredir aslında biraz da dalga geçerek, biraz değil epeyce dalga geçerek, iyi ki de böyle yapıyoruz. İktidar partisinin son dönemde üst üste yaptığı abuklukları konuşmak zorunda kalıyoruz. İşte sonuncuyu biliyorsunuz, hazırladıkları rezalet ötesi, çizgi film diye kakaladıkları bir dandik çalışma. Yapan belli, yapılmasına yol açan belli, sonra ortadan kaldıran bile sanki yapılırken haberi yokmuş gibi davranıyor. Şimdi içinizden herhangi biri Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de her şeyin olup bitişine karar verecek tek başına ülkeyi yöneten insanın, partisinin genel başkanı ve kurucusu olduğu partisinin hazırladığı 128 milyar dolar nerede? Bu arada unutturmuş olmayalım, bir de dezenfektan mevzumuz vardı. Konulu çizgi filmden haberdar olmadığını söyleyebilecek olan var mı içinizde? Yok. Bakın yaşanan burada son bir yıldır konuştuğumuz şeyi doğrulayan durum. Bir şey yaparız. Eğer iyi ise sahibi benim, kötüyse içinizden biri gider. Yani en az biri gider içinizden. Çünkü kötülüğü ben sahiplenecek olursam, kötülüğün sarmalı bana ulaşır. Ve burada hepinizin hamisi, efendisi ortadan kalkar. İster misiniz bunu? Asla. Padişahımız efendimiz çok yaşa, herkes her şeyi unutuyor. Yaşanan tamamen budur. Ve medyaya servis edilen bir takım çakma haberlerle haberin kimden çıktığına dikkat edin. O haberi yapan kişi televizyon ekranında Erdoğan'ı savunmak için kardeşiyle didişmeyi göze almış bir tip. Yani bundan yana hiçbir sıkıntısı yok. İçeride toplantıda çok kıza sıymış, bunu hangi gerizekalı yaptı diye sıymış, hatta bayağı ağır hakaret edesiymiş. Hayatta yapmaz. Mümkün değil böyle bir şey yapması. Bugüne kadar şahit olmuşluğumuz yok. Ama bunun ortaya sokuşturulması bile aslında yaşanan korkuyu gösteriyor bize. Çünkü öyle bir şekilde liderini dışında tutmak zorunda olan bir harekete dönüştü ki Adalet ve Kalkınma Partisi, boğazına kadar pisliğe batmış olmasına rağmen hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Örnek, Ticaret Bakanı, son Ticaret Bakanı'ndan bir önceki Ticaret Bakanı Ruhsar Hanım. Biliyorsunuz hafta sonu yayınlanan bir cumhurbaşkanlığı kararıyla yardımcısı da görevden alındı. Yani kendisine bakan yardımcısı olarak eşlik eden kişi de görevden alındı. Neden? İşte onu bilmiyoruz. Nedenini bilmiyoruz. Çünkü neredeyse üzerinden 25 gün geçmesine rağmen Ruhsar Hanım'la ilgili adım atılmamış durumda. Soruyorum size. Bu yayını izleyen Adalet ve Kalkınma Partililer gerçekten içinize siniyor mu? Ben sinyenize cevap vereyim. İçinize sinmediği AKP'nin düşen oy oranlarından belli. Sıkıntı sizin sadece liderinizi korumak üzere ki bu bakanlığa karar veren kişi kendisidir. onu korumak üzere sesinizi çıkarmamanız ve utanmadan her yerde ısrarla Allah'ın da adını kullanarak kötülük karşısında susan dilsiz şeytandır diye gezinmeniz, bu utanmazlık, gerçek bir utanmazlık. Ortada boru gibi bir kötülük var. Evet, bunu kendi bakanlığıma ben sattım diyen bir kadın var. Üstüne yalan söylediği ortaya çıkıyor. Bir de pahalı sattığı görülüyor. Yaptığı dalga duvarının sadece bu olmadığı görülüyor. Tayyip Erdoğan'ın eşinin Emine Hanım'ın özel kalem müdüresine kadar gitmiş bir tehdit, şikayet ve onunla birlikte gümrüklere verilmiş bir haber var. Belgesi ortaya çıkıyor. Ve hepimizin şuna inanması bekleniyor. Evet ya, Emine Hanım duymuş bunu ama Tayyip Bey'e gitmemiş. Dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Dalga mı geçiyorsunuz gerçekten? Ama buna inanmamızı bekliyorsunuz. Pek çok şeyde yalan Türkiye'yi sarmış durumdayken inanmamız beklenen bazı şeyler var. Biliyorsunuz, açılma bekliyoruz şu anda. Bakın, size bir tablo göstereceğim. Bu dünün tablosu. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı veriler bunlar. Ben evde çeyizimden falan hazırlayıp çıkartmış değilim. 9 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye'de toplam test sayısı 197.468. Bir daha söyleyeyim mi? 197.468 toplam test sayısı. Ve bunun içinde bizim vaka sayımız 15.191'e indi. Yerseniz. Yerseniz, yani bunun daha açık söyleyişi yok. Bunun yalan olduğunu dünya alem biliyor. Keşke olsa, keşke 15.000 değil 1500 bile olmasa bizim vaka sayımız. Ama o kadar güvenilmez bir ülke haline getirdiler ki Türkiye'yi. Bugün bunun söylendiğinin yalan olduğunu dünya alem biliyor. Herkes kafamıza kakıyor. Bu ay sonu Türkiye'nin ta 1,5-2 sene önce organizasyonunu yaptı ve sözünü aldı. Şampiyonlar Ligi finali var İstanbul'da. Dı diyorum. Çünkü başlatılan kampanya ile birlikte iki İngiliz takımı arasında oynanacak bu finalin İngiltere'ye alınma ihtimali çok kuvvetli. Gerekçe işte bu yalan. Ya yalan söylediğini dünya alem biliyor. Kardeşim, bize yutturuyorsun. Ya da yutturduğunu zannediyorsun baskıyla, tehditle, şantajla. Ama başkası yemiyor ki. Şu test sayısını bir daha görün istiyorum. Çünkü başka bir şey paylaşacağım sizle. Kamil Hanım, benim Kıbrıs'ta yaşayan bir izleyicim. Zaman zaman mesajlar atar. Ünsal abi, dün tablo paylaşıldıktan sonra bir şey dikkatimi çekti diyerek bir mail paylaşmış bende. Kıbrıs Rum kesiminde dün, yani 9 Mayıs tarihinde yapılan toplam test sayısı 109.846. Yani aramızda kabaca sadece 90.000 test sayısında fark var. 90.000. Ama bahsettiğimiz ülkenin nüfusu 1,5 milyon. Yani sen bir yerden yalan söylediğin zaman insanların sana inanacağını falan düşünme sakın. Çünkü herkesi aptal yerine koymakla asıl kendini hangi statüye koyduğunu görmeyecek kadar boşsun. Bu test sayıları, ortaya çıkan vaka durumu hiçbirimizin gerçeği görmediğini, gerçeği bilmediğini düşündürmesin devleti yönetenleri. Çünkü burada saklayamadığınız bir takım sayılar var. Alttaki 283 vefat sayısı. En az bunun yarısı kadar daha fazla olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bazılarına Tabipler Odası'nın söylemine göre en az iki katı, ama bakın ağır hasta sayısı hala 3081. Bu nasıl bir şeydir ki? Test yaptığın zaman yeni vaka çıkmıyor ama ağır hasta sayısı hiç değişmiyor. Ya bu ağır hastalar özellikle size kıllık olsun diye ağırlaştırıyor olabilirler mi durumlarını? Buna inanmamızı bekliyorsun. Hiç kimse inanmıyor buna. Ve yalan söylediğin o kadar net görülüyor ki. Önceden gündemdeki ufak kıvraklıklarla yırtabiliyordu AKP'yi. Ama şu anda yırtamıyor. Mesela İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaşattığı zulmü, devlet terörünü herkes görüyor, herkes üzerine gidiyor. Erdoğan'ın sözleri eskisi kadar etkili değil. Üstelik Arap dünyası yine her zaman olduğu gibi kulağına yattı. Bunu söylediğin zaman hani burada insanları ırkçılıkla, şövenistlikle falan suçlayanlar var. Ya bu yeni bir şey değil kardeşim. Yeni bir şey değil. Arap dünyasının klasik tavrı bu. Bana dokunmasın hocam, benim paramı versin. Söylediğin zaman bozuluyorlar, bozulsun daha beter olsun. İnsanlar dövülüyor orada, kolu bacağı kırılıyor. Ama aynı insanların kolu bacağı kırılırken 4 gün önce İstanbul'da bir camide bunun yaşandığı unutturulmaya çalışılıyor Türkiye'de. Görülmüyor mu bu? Yok mu? Hiçbirimiz bilmiyor muyuz? Hepimiz bu kadar mı aptalız? Böyle mi zannediyorsunuz gerçekten? İnsanların içinde camiye gerçekten postalıyla giren bir bekçi mi var diye konuştuk perşembe sabahı burada. Salak mı zannediyorlar herkesi? Onun görüntülerini dünya görmedi mi? Türkiye bunları tartışmak zorundayken biz saçma sapan, gerçekten yetersiz bir yönetmenin dandik bir senaryo ve kötü oyuncularla çekmeye çalıştığı tuhaf bir filmle hepimizi tehdit ettiği saçma bir festival yaşıyoruz şu anda. Bana ödül vereceksiniz diye geziniyor ortada. Ödül alacak bir halin yok. Yürüdüğün şu anda büyük başarı sayılmalı. İttire kaktıra gidiyorsun ama bu arada ülkeyi harap ediyorsun. Demin gördüğümüz ses sayısının Kıbrıs Rum kesiminin nüfusuyla kıyaslanmış hali bugün yaşadığımız perişanlığı gösteriyor zaten bize. 1,5 milyon nüfuslu bir ülkede yapılan sadece 90 bin eksik test. Biz 84 milyonuz diye bas bas bağırıyoruz. Yalan söylediğimiz her yerden o kadar net görünüyor ki. Bunlar yaşanırken hepimizin hafızası zorlanıyor. Nasıl? Şöyle. Biliyorsunuz yeni albüm çıkarttı. Albüm çıkartmadı aslında, tekli çıkartıyor. Haftada bir tane çıkartıyor. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker. Bunu ben mi söylüyorum? Hayır, İçişleri Bakanlığı söylüyor. Yalnız 5 sene sonra söylüyor. Ben bugün biraz hafızanızı tokatlayacağım sizin. Kusura bakmayın, gerçekten bunun yapılması gerekiyor. Biraz böyle pembeleşip kendine gelmesi için inceden tokatlanması gerekiyor hafızanın. 2016 yılının Ocak ayında Türkiye'de 2015'in kışından beri devam eden bir takım operasyonlarla, işte Sur'da, Cizre'de, Nusaybin'de, İdil'de PKK ile mücadele sırasında özellikle sokağa çıkma yasaklarının da gündeme geldiği bir dönemde bu çatışmalar, operasyonlar dursun diye ortaya çıkmış bir grup akademisyen vardı. Bunların adı barış akademisyenleri olarak konulmuştu. Sadece Türkiye içinden değildi imzayı açtıkları metin. Mesela dünyanın, hatta bugünün iktidarının sözcülerinin, İbrahim Kalın da pek sever kendisini, Chomsky'nin de imza attığı bir metindi ve bu çatışmaların durdurulması için bu suça ortak olmayacağız başlığını taşıyordu. 2016'nın ocağında yazılan o metin. İmzaya açıldıktan sonra pek çok akademisyen elbette bunu yapmak boynumuzun borcudur diye altına isminin konulmasında hiç beis görmedi. Ama ardından kütür kütür soruşturmalar açıldı ve o insanların akademiyle alakaları kesildi. Hemen öğrencilerinden kopartıldı o insanlar. Benim hafızada hatırlatacağım şey o değil. Bize bu kadarı hepimizin hafızasında bir şekilde yer olur. En azından barış denildiği zaman, barış akademisyenleri denildiği zaman ne anlatmaya çalıştığım 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Benim hatırlatacağım o değil. O çok basiti işin. O dönemde 2016 yılının Ocak ayında bütün bunlar yaşanırken bir beyan çıktı ortaya. Beyanı yapan, o dönemde de organize suç örgütünün lideri olan ama bugün gördüğümüz kadarıyla o gün insanların çok fazla bilmediği bir insan Sedat Peker'di. Sedat Peker çıktı, dedi ki oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız. Ocak ayının tam ortasında, 19 Ocak'mış, ben tarihi ararken, dün gece çalışırken bulduğum tarih 19 Ocak. Bununla ilgili bir soruşturma açıldı. Şaşırdınız değil mi bazılarınız? Soruşturma açıldı mı ya? Harbiden mi? Bak, buna sevinecek durumdayız. Hemen sevinme. Hemen sevinme güzel kardeşim, bir dur ya. Soruşturma açıldı ha. Ne oldu? Sedat Peker ifadeye çağrıldı. Sedat Peker ifadesinde bu sözleri kullandığını reddetmedi ama kastı dışına çıkartıldığını söyledi. Yetmedi. Bak yetmedi. Sedat Peker'in avukatı mahkemede onu savunurken dedi ki Anadolu Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi. Duruşmaya haliyle Sedat Peker gelmedi. Niye? Ciddiye almadı. Lan gitsem ne olur diye düşündü. Ne olacak, gitmesem beni tutup oraya mı götürecekler? Haklıydı. Haklıydı, gerçekten haklıydı. Çünkü kimse tutup onu oraya götürmedi. Çünkü o gün ona organize suç örgütü lideri olarak bakmıyordu hiç kimse. Yani sanırım bakmıyordu. Bakmıyor olmalı ki mesela gece yarısı imzaladıkları saçma sapan bir bildiri yüzünden ya da gece yarısı medyaya sızan saçma sapan bir metin yüzünden ek gözaltı süresi alınarak içeride tutulan emekli amirallere rağmen Sedat Peker'le kimse ilgilenmedi. Gerçekten hiç kimse sallamadı. Olur ya, çünkü düşmanımın düşmanı kesin dostumdur gözüyle bakılıyordu. Hep, her zaman, hani alnı secde görmüş insanlara emanet edilerek. 2016 yılından bahsediyoruz ya, şaşırmayın. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı seneden bahsediyoruz. Dikkatinizi çekerim. Hafızanızın burasının aydınlık olmasında fayda var. Düşmanımın düşmanı dostumdur. En azından düşmanım değildir mantığıyla bakılıyordu ya. İstanbul Anadolu Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşma yapılıyor. Duruşmada akademisyenler adına şikayetçi olanlardan biri Zeliha Gizem Sayın diyor ki, ben o imza listesinde varım, gururla varım. Meclise sunulan listede de ismim vardır. İyi ki öldürülmedik, iyi ki kanımızla duş alınmadı. Bunun üzerine Sedat Peker'in avukatı Turgay Özdoğan söz alıyor. Diyor ki, müvekkilim yazısında, yani o kanlarınızla duş alacağız yazısı var ya, o bildirim, açıkça terör örgütlerini hedef almıştır. Yazı metninde de açıkça terör örgütüne destek veren kişilere yönelik devletin bekası aleyhine, beka mı? Söylen bir şeyi çağrıştırdı bana ama kim söyledi bunu ya, beka? Neyse, benziyor. Demek ki o da görmedi o dönemde. Bekası aleyhine bu tutum ve davranışlara devam edilmesi halinde Türk halkının aynı şekilde, hatta daha ağır bir şekilde karşılık vereceği belirtilmiştir. Bu barış bildirgesine imza atan akademisyenler ihraç edilmiştir. Yani, ya demek ki biz haklıyız diyor. Dua etsinler, ihraç edilmelerine rağmen kanlarıyla duş almadık. Bak, bu kadar da iyi insanlarız. Bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildirgede açıkça terör eylemlerini gerçekleştiren kişilere destek verilmiştir. Üstelik bu bildiriye imza atan akademisyenler hakkında açılan davalar terör mahkemelerinde görülmüştür. Haksız mı? Haklı. Haklı. Sedat Peker'in avukatı haklı. Çünkü bu bildiriye imza atmak terör suçu. Kanlarınızda duş alacağız demek alakası yok. Haklı Turgay Özdoğan. Adam doğru söylüyor. Müvekkilim de bu bildirgeye tepki olarak iddianameye konu metni ele almıştır. Kaleme almıştır. Bildirge tamamen bağımsız olarak bu davanın dışında tutulamaz. İkisi birbirinden ayrı iki dava olarak değerlendirilemez. Onu da çek diyor, onu. Terör davası görüşeceksek konuşalım. Yoksa diyor öyle benim müvekkilime kafana göre konuşamazsın diyor. Mahkemeye açık açık. Biz bu nedenle bildirgeye imza koyan akademisyenler hakkında açılan ve terör mahkemelerinde görülmekte olan davaların celbini talep ediyoruz. Beraber görülecek bu davalar diyor. Terör suçu değil mi kardeşim o? Böyle demedi mi devletimiz diyor. Aha, biz de teröre karşı çıkmış bir insanla burada karşınızdayız. Benim müvekkilim teröre karşı çıktı diyor. Bunun üzerine dava gereği düşünüldü diyerek karara bağlanıyor. Birinci duruşmaya. Ya birinci duruşma kardeşim. Vicdan, vicdan, bir parça vicdan diyorum ya. Birinci duruşma. Dava karara bağlanıyor. Mahkeme hakimi İmran Arık Özcan. Diyor ki, sanık Sedat Peker üzerine atılı tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlarının unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine. Ne? Sedat Peker'in üzerine atılı tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlarının unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine. Beraat ediyor. Hani demin sevinmiştin ya, Ocak 2016 açmışlar lan soruşturmayı. Unuttuk oğlum biz bunu. Bak, unutmuşuz, açılmış soruşturma. Al, soruşturma açıldıktan sonra yaşanan bu. 2016 yılında oluyor bunlar. 2016 yılında mahkeme görüldükten sonra elini kolunu sallayarak Sedat Peker değil, o zaten duruşmaya bile gelmiyor. Niye gelsin ya, adam haklı diyorum kardeşim. Temmuz ayının 13'ünde görülüyor bu dava. Temmuz ayının 13'ünde 2018 yılının. Nasıl yani, 2016'dan 18'e mi? Evet. 2 sene boyunca hiç kimse ellemiyor. Hiç kimse. Dokunan bile yok kardeşim. Yok, 2 sene hiç kimse ellemiyor. Bak, yazdıkları saçma sapan bir metin yüzünden, saçma sapan abuk sabuk bir metin yüzünden ek gözaltı süresi alınarak süründürülen amiraller bir anda 2,5 sene kimse ellemiyor Sedat Peker. Hiç kimse. Kafasına göre takılıyor. Dedik ya, şimdi İstanbul Anadolu Adliyesi'nde, ya kardeşim bunu gazeteciysen bunu araştırıp konuşacaksın. Bugün arkasından atıp tutmak kolay ama ne olmuş diyor hatırlamak. Ben hatırlamak, size de hatırlatmak zorundayım. Benim işim bu. Benim işim bu. Gazeteci bunu hatırlatmak zorunda size. 2,5 sene elini sürmüyor Sedat Peker'e kimse. Bitti mi hafıza bölümü? Biter mi? Aklınızda şu anda şu var tabii. Bir dakika ya. Ama İçişleri Bakanlığı dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine, üstelik Süleyman Soylu hakaret de ederek Kemal Kılıçdaroğlu'na. Hani öyle ya, şşş Kılıçdar, öyle diyordu yani, derya yanık, şşş yanık. Süleyman Soylu da aynı öyle, senli benli beraber postal bağlamış gibi konuşuyor. Siyasette nezaket arayan insanlar bunlar, yanlış anlamayın. Kemal Kılıçdaroğlu'na dün neyi niye yaptığınızı biliyoruz falan diyerek langır lungur dalıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'na diyor ki biz mafyayı çökerttik. Mafyayı mı çökerttiniz? Evet. Şimdi bir gazetecinin aklına gelen, çünkü hepimizin kafasından çıkacak şey, soru şu. Ya bir dakika, bütün bunlar olurken Süleyman Soylu ne iş yapardı? Ben size söyleyeyim. Barış akademisyenleriyle ilgili bildirgeyle açılan davalarda Çalışma Bakanı'ydı o dönemde. Ama aynı yılın Ağustos ayından itibaren bugüne kadar devam eden görevine, yani İçişleri Bakanlığı'na geldi. Yani bu duruşmanın yapıldığı tarih var ya yalandan. İlk duruşmaya. İlk duruşma kimse elini bile sürmüyor Sedat Peker. Çağırmıyorlar bile ya. Çağırmıyorlar bile. Hacı sen neredesin? Bir gel 5 dakika. Öyle bir şey yok. İçişleri Bakanı. Şimdi soruyorum Süleyman Bey. Yeni mi anladınız o bildirgede yazılan Sedat Peker organize suç örgütü lideriymiş sözünü? Çok daha acıklısı var açıklamada. Çok daha acıklısı var. Öyle bir cümle var ki. Ya rezalet, ya rezalet. Gerçekten rezalet. Çünkü baktığın zaman diyor ki açıklamada. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında. Biz Sedat Peker'in işte dönem dönem iletişim mecraları aracılığıyla iş insanıyım, bu işlerden çekildim demesine rağmen yine de organize suça yönelik faaliyetlerini tespit ettik diyor. Yani diyor ki ya bize söz vermişti. Yapmamış ama bak tutmamış sözünü. Çok özür dilerim, sizde sözle mi yürüyor iş? Yani siz birinin suç işlediğine kani olsanız, ama o size dese ki yok ya yemin ediyorum ben bıraktım o işleri. O zaman oluyor. Çok özür dileyerek bir soru daha soracağım. Adalet ne işe yarıyor o zaman? Niye var mahkemeler? Bak 20. Asliye Mahkemesi'nde, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davayı demin konuştuk. Ne işe yarıyor o zaman adliye? Hiç gerek yok ki. Biri gelip sizinle bağlantı kurabiliyor ve bağlantı sırasında ya kardeşim ben tamam bıraktım o işleri. Oldu bir takım sıkıntılarımız ama bıraktım o işleri deseniz, dese. Herhangi bir şey olmuyor mu? Deniyor ki, anılan kişinin, Sedat Peker'den bahsediliyor, yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Allah Allah! Yani ucu size dokunmasa organize suç faaliyeti değil. Soru. Sorum geldi gazeteciyim, çok özür dilerim. Böyle abuk sabuk sorular geliyor benim aklıma. Bu insan Karadağ'a geçen sene yerleşirken siz neredeydiniz? Neyle gitti? Işınlanma yoluyla mı? Yani Sedat Peker'in skatisi mi var? Işınla beni skati, Karadağ'a yolla beni. Öyle mi gidiyor bu insan? Giderken haberiniz vardı. Sedat Peker'in bu yayınlanan 3. albümü. Özür dilerim, 3. teklisi. Albüm yayınlamıyor. Yani prodüksiyonu pahalı olduğu için. Bir tane tekli çıkartıyorsun, o iyi satıyor çünkü. Üzerine yayınlar yapılıyor falan, konuşuyor insanlar. İlk iki teklisinde de anlatmıştı ama üçüncü de çok daha açık ifadelerle. Mesela Feyzi İşbaşaran'ı Metin Külünk'ün, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Milletvekili bir hukukçu. Metin Külünk'ün talimatıyla ağzını burnunu kırdığını söylüyor. Daha ne desin? Ya siz eli kıçında geziyor diye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ihbar eden bir alçağın peşinden giderek soruşturmaya talimat verdiniz. Geçen hafta burada Perşembe sabahı ne dedim ben size? Bu soruşturma açılmayacak. Çünkü Süleyman Soylu farkında. Ama eğer kamuoyunda böyle tepki olmasaydı bu soruşturma gidecekti. Nereden biliyoruz? Televizyonda yaptığı açıklamadan. Bence de saygısızlık. Ülkücü şehitler anıtının önünde Devlet Bahçeli aynı pozda geziyor. Söyleyebilecek misiniz ona? Söyleyebilecek misiniz? Hadi söyleyin. Deyin ki Devlet Bahçeli saygısızdır deyin. Hadi diyebiliyorsanız deyin Süleyman Bey. Koskoca İçişleri Bakanısınız ya, kolluk kuvvetleri emrinizde. Söylesenize. Ama söyleyemiyorsunuz işte. Çünkü sizin derdiniz suçla mücadele falan değil. Suçun nasıl görüldüğü önemli. Bakın örnekleriyle anlattım. 2016 yılının ocağında bu ifadeyi bir grup insanı öldürerek duşlarıyla kanlarıyla duş alacağını söyleyen bir adama karşı açılmış davada 2,5 yıl sonra alınmış bir karar sırasında siz İçişleri Bakanıydınız. Müdahil olsaydınız ya. Bakanlığınızın müdahale hakkı var. Şunu söyleyebilirsiniz. Bir dakika kardeşim, bir dakika. Tamam. Biz Adalet Bakanlığı'nın yerine geçmeye çalışmıyoruz ama sonuçta bu adam mafya lideridir ve bizim mücadelemiz sürmektedir bu insanlarla. Biz bu davaya müdahil olacağız. Desenize, İçişleri Bakanıydınız o gün. Niye yapmıyorsunuz bunu? Ben size söyleyeyim, işinize gelmiyor. Ama bugün atıp tutmak çok kolay herkes için. Çok rahat. Ya biz eski bir İçişleri Bakanı'nın, eski Emniyet Genel Müdürü'nün, Türkiye'de derin devletin başı olduğu söylenen insanın oğlunun gencecik bir kızı röportaj yapma bahanesiyle çağırarak ırzına geçtikten sonra öldürmesi skandalıyla çalkalanmalıydık. Ne deniyor böyle bir durumda? Yok ya, biz gereken araştırmayı yaptık. Yok öyle bir şey. İddia nereden çıkıyor? İddiayı söyleyen muteber bir insan değil ki. Kim? Organize suç örgütü lideri. Bak bir daha hatırlatayım. Organize suç örgütü lideri dediğiniz insanın 13 Temmuz 2018 yılında İstanbul'da Anadolu Adliyesi'nde 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, demin asliye hukuk dedim, 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde verdiği beyana itibar etmiştiniz ve mahkeme ilk duruşmasında, üstelik o duruşmada orada olmamasına rağmen sadece avukatının beyanıyla, insanların kanlarıyla duş alacağını söyleyen bir insanı serbest bırakmıştı. Demin demiştim ya, suçun unsurları oluşmadı diyerek mahkeme başkanı bırakıyor. Suçun unsuru daha nasıl oluşur? Öyle bir suç düşünün ki suçun unsurunun oluşması için bir grup akademisyenin imzaya metin açması yeterli. Seni öldürüp kanında duş alacağım demek yetersiz. Dedim ya yayının başında. Yani bir araya gelmeleri çok mümkün olan kelimeler değil bugün yayında kullandığımız. Baktığında saçma geliyor. Barış akademisyeni, duş, kitap, yasak. Aslında bunun içine ped de eklenebilirdi. Çünkü koskoca ülke hafta sonu kadınların aylık temel ihtiyaçlarından biri olan pedlerin gerçekten temel ihtiyaç olup olmadığını tartıştı. Üstelik bunun üzerine İçişleri Bakanlığı dedi ki yapılan yorumlar kötü niyetli, öyle bir yasak yok. Peki nereden çıkmıştı yasak oldu? Çünkü bazı marketlerde gerçekten yasaktı. Çünkü bazı büyük marketlerde demin yayın başlığında paylaştığım fotoğraftaki gibi kitap satışı bile yasaktı. Çünkü insanlar anlamadı. İçişleri Bakanlığı otu boku o kadar net yasaklıyordu ki neyin yasak olduğunu anlayamadı insanlar. Bir arada ped de güme gitti. Sonra koskoca ülkenin koskoca İçişleri Bakanlığı koskoca bir açıklama yaptı. Dedi ki hayır kadınlar, eğlenin, coşun, yatın, yuvarlanın gari. Çünkü pet satışı yasak değil. Ülkede bir sevinç, bir mutluluk anlatılır gibi değil. Dedim ya, saçma sapan yetersiz bir yönetmenin dandik oyuncular ve rezalet ötesi uyduruk bir senaryo ile çektiği, buna rağmen festivalleri bana ödül vermezseniz canınızı alırım diye tehdit ettiği abuk bir düzlemin içindeyiz biz. Burada baktığın zaman nesi tutsan elinde kalıyor. Ama daha önemlisi şu, bu ülkenin insanları bunlar yokmuş gibi davranıyor. En acıklısı bu. O yüzden bugün kısa çaplı bir hafıza yayını yapmak zorundaydık. Çünkü bu benim işim, yapabileceğim başka bir şey yok. Ben bunu yapmakla mükellefim. Ama siz de hatırlamakla. Çünkü bu birbirinin yanına gelmesi çok mümkün değilmiş gibi görünen dört kelime var ya, kaderimizi anlatıyor bizim ya. Yaşadığımızı, koskoca hafta sonumuzu. Hepsi burada. Dört dandik kelime. Dört dandik kelimenin içinde barış akademisyeni, duş, kitap, yasak dediğin zaman sanki ülkenin adını anmasan ama ismini söylemeden bulmaya çalışsan koskoca dünya ayağa kalkıp Türkiye diye bağıracak kadar utanıyorum ben. İstiyorum ki sizler de utanın. Çünkü bu utanç ancak bizi kurtaracak böyle saçmalıklardan. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Üstelik bunu aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen yapıyorsunuz. Doğrudur, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz ve hep söylüyoruz. Bakmayacağız zaten. Çünkü böyle olmaması gerekiyor. Birbirine benzeyen insanlardan, aynı şeyi konuşan, aynı şeyi düşünen insanlardan oluşan bir topluluk içinde yaşamak kadar sıkıcı bir şey olamaz. Bizim bu ülkeye ilişkin farklı fikirlerimiz var. Ama hepimizin ortak noktası birbirimizi dışlamadan bunu yapmamız. Çünkü başka bir telaşımız yok. Demokrasi dediğimiz şeyin bu olduğunu, demokrasinin çok kolay bir şey olmadığını biliyoruz. Çok yüksek tahammül gerektiriyor. Üstelik bu tahammül sırasında da o öteki, beriki, diğeri, bu, şu demeden yapmak zorundayız bunu. Çünkü demokrasi diye tanımını koyduğun şey zaten bu. Kaçabilecek yerin yok. O zaman bunun bir tane yolu var. Konuşacağız kardeşim. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşacağız. Tehdit edersen İşte böyle bir arkan yoksa yırtamazsın zaten. Ama böyle bir arkan varsa 5 sene sonra Karadağ'da oturduğun yerden sallarsın. Bunların ne kadarının doğru olduğu bile tartışılamaz koskoca ülkede. Çünkü zaten sen de o düzlemin bir parçasısındır. Ve bilirsin ki çok insan sesini çıkartamayacak buna. İstediğin yerden söyleyeceksin ve zaten yalanlarla dolu bir ortamın içinde seninki de kaybolup gidecek. Eğer derseniz ki ya kardeşim burada konuşulanların hiçbiri başka bir yerde konuşulmuyor. Gerçekten konuşulduğunu iddia eden yerlerde de konuşulmuyor üstelik. Onlar da yalandan yapılıyormuş gibi davranıyorlar ama yapmıyorlar böyle bir şey. Ya bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama ben nasıl katkı vereceğimi bilmiyorum. YouTube kanalını açın. YouTube'da Ünsal Ünlü kanalına abone olun. YouTube açmanıza bile gerek yok. ünsalunlu.com.tr adresine girin. Tam açılışta orada ekranda abone ol düğmesi göreceksiniz. Dokunun ona. Para pul harcamadan yapacaksınız bunu. YouTube yayınları üzerinden küçük katkılar iletmek isterseniz orada katıl diye bir düğme var. Onu kullanabilirsiniz. Yani bu aylık küçük katkılarla bu yayını desteklemeniz için. Ama isterseniz o mecburi falan değil. Çünkü bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da parasız olacak. Bu benim size taahhüdüm. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz bu yayının sürmesi için. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişebilir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşuruz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Açtık haftayı. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü, şahane, çok şık bir gün ve hafta diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.